Ayrım 22.
İkinci kural, çatışma sürecinde hangi eyleme karar verilirse verilsin, bunun hedefe yönelik, çatışmanın sona ermesinden sonra ortaya çıkması istenen duruma uygun olması gerekir. Şiddete dayanmayan eylem bir anlamda bu ilkenin sadece bir parçasıdır. Çatışmanın çözümünden sonra şiddet değil, şiddetten arınmışlık hüküm sürmelidir. Gandhi daha da ileri gitmekte ve başından itibaren çatışmaya yapıcı eylemin sokulmasını önermektedir. Ayrıca yapılan her şey, eylem hedeflerini açığa vurmalıdır. Başka bir ifadeyle eylemin yüksek bir eğitici değeri olmalıdır. Ülkenin insanlarının kendi ham madde kaynaklarını, örneğin tuzu, serbestçe kullanma hakkına sahip olmaları isteniyorsa, çatışma sürecinde de ulaşılmaya çalışılan çözüm doğrultusunda davranmak, böylece hedefi açıkça ortaya koymak gerekir. Örneğin Gandhi filminde harika bir şekilde gösterildiği gibi, İngiliz tekeli üzerinden olan dolambaçlı yolu kullanmak yerine, yerden bir avuç tuz almak, bir adım daha ileri giderek şunu da vurgulamak gerekiyor. Eğer gelecekte kurulması düşünülen kötülükten arındırılmış toplumda gizli eylemler istenmiyorsa, tam da şimdi gizli değil açık davranmaya başlamanın zamanıdır. Bunu karşıtlarımızın bizi yaralayabilecekleri zayıf noktalarımızı öğrenmeleri pahasına yapmak gerekir. Konuyla ilgili bir küçük ilave daha. İşin içinde olmayan, suçsuz tarafların zarar görmemesine dikkat et. Eyleminle doğrudan çatışmakta olduğun tarafı hedefle. Üçüncü kural, şer güçlerle işbirliği yapılmamalıdır. Bu norm çatışma sürecinin temel stratejisini söz konusu etmektedir. Kötüyü yaralama ya da ona zarar verme çabası içine girilmemelidir. Öte yandan, asla ona yardım edilmemeli ve onunla işbirliği yapılmamalıdır. Burada tipik bir Gandhi'ci asli unsur yaklaşımı söz konusudur. Non-cooperation ilkesi insan olarak kötüye değil, kötülüğe yönelik olmalıdır. Kötü olarak nitelenen bir kurumdaki kötülük kaynağı makamlarla işbirliği yapılmamalıdır. Bir adım daha ileri giderek, şer güçlerle dayanışma içindeki insanlarla da işbirliği reddedilmelidir. Kötülük izole edilmelidir. Ondan ilgili insan ya da insanlardan değil, uzaklaşılmalıdır ki, kötülük kimseye ulaşamasın, kimseye zarar veremesin. Örneğin faşist düşünceleri yaymaya çalışan bir profesörün derslerinin boykot edilmesi, ancak üniversite dışında tartışmak ve onu belki bu düşünceden uzaklaştırmak için ilişkinin kesilmemesi gibi. Böyle bir profesörün derslerini takip etmek ise bir tür işbirliği olacak ve kötülüğü desteklemek anlamına gelecektir. Dördüncü kural, her eylemin bir bedelinin olduğunun bilinmesidir. Yani bedeli yüksek de olsa çatışmaya girmeye hazır olmak gerekir. İnsanın kendini disipline etmesi ve iç gelişimini ileriye götürmesi fedakarlık gerektirir. Ama bu, özellikle karşı tarafa işin ciddiye alındığını göstermek için yapılmalıdır. Hüküm sürmekte olan kötülük o boyutlardadır ki, insan bedeli hapis ya da ölüm de olsa kötülüğe karşı direnme, işbirliği yapmama yolunu seçmektedir. Non-cooperation bir ödevdir ve her ödevin bir bedeli vardır. Son olarak çatışmayı daraltmaya, sınırlamaya ilişkin 5. ve 6. kurallar gelmektedir. Non-cooperation ve fedakarlığa hazır olmak, derin uçurumlar açacak bir çatışma sürecine işaret ediyorlar. Yapay cepheler açmayı ve gereksiz taşkınlıkları körüklemeyi yasaklayan normlar, bu izlenimi zayıflatmaya ve çatışmanın şiddetini azaltmaya hizmet ederler. Çatışmanın tarafları arasında bütün köprülerin atılmasını engellemek, yani temas olasılıklarını ortadan kaldırmamak için elden gelen her şey yapılmalıdır. Bu nedenle kötülükle kötü arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Tek insanlık öğretisine göre sorun asla başka insanlara karşı bir kavga sorunu değildir. İnsan ayırıcı olana ve insanlığın ortak değerlerinin gelişmesi önünde engel teşkil eden şeylere karşı savaşır. Sosyoloji diliyle ifade edilirse, bu durum kişiyle bulunduğu statü arasında ayrım yapmayı gerektirir. Gandhi kişiyi olumlamaya çalışırken, sahip olduğu statü dolayısıyla üstlendiği rolle işbirliğini reddeder. Bu ilişkinin kişisel düzeyde sürdürülmeye çalışılması demektir. Psikolojik kavramlarla ifade edilirse bu, kişinin kendini karşıtının yerinde hissetmesi demektir. Bu noktada karşıtının hedeflerini anlamak yeterli değildir. Kendini onun yerine koyarak çatışma sürecindeki davranışını da anlamaya çalışmak, böyle bir durumda ben olsam ne yapardım sorusunu sormak gerekmektedir. Bu belirli bir esnekliği, neyin doğru, kimin haklı olduğunu yeniden değerlendirecek bir yeteneğin varlığını gerektirir. Çatışma oldukça dinamik bir fenomendir. Taraflar ve konumlar değişebilirler. Bu durum çatışmanın tarafları ve konumlarıyla ilgili bizdeki imaja da yansımalıdır. Kafada değişmez çizgilere sahip bir çatışma imajıyla çatışmaya girilmemelidir. İmaj hareketli ve esnek olmalıdır. 6. Kural: Çatışma ortamının harareti olabildiğince düşük tutulmalıdır. Mümkün olduğunca yasalara sadık kalınmalıdır. Protestolar ve görüşme olanakları sonuna kadar kullanılmalıdır. Ancak tüm bu yolların başarısız olmasından sonra non-cooperation, hatta bazı sivil itaatsizlik yöntemleri gündeme getirilmelidir. Bu son safhaya provokasyon ve aşağılamaların sarsamayacağı kadar bir iç güvene ulaşılmadan başvurulmamalıdır. Kolayca öfkeye kapılan biri, belki sadece kendisini kışkırtan ya da aşağılayan şeyleri görecektir. Ve karşıdakiler bu insanın ne kadar zayıf ve aslında çiğ ve güvensiz olduğunu fark edeceklerdir. Kişisel gelişme ile kendi üzerinde çalışarak bu tür zayıflıklar giderilebilir. Bir başka zayıflık, çatışma sürecinde hedeflerin genişletilmesidir. Hedeflerin genişletilmesi bizi güvenilir bir taraf olmaktan çıkarıp, karşımızdakini bu insanlara güvenilmez, en iyisi katı davranıp hiçbir noktada taviz vermemek gerekir düşüncesine getirebilir. Ve tabii ki çatışmanın kontrolden çıkmasını engellemek için öncelikle yumuşak yöntemler tercih edilmelidir. Ana babanın yaramaz çocuklarına karşı öncelikle ikna yoluna başvurmaları gibi. Artık çatışma olgunlaşmıştır ve deyim yerindeyse çiçeklenme dönemine girmiştir. Bütün olası sözler sarf edilmekte, eylemler yapılmaktadır. Bu noktada Gandhi, belki beylik gibi gelen çok önemli bir norm koymaktadır. Çatışmalar çözümlenmelidir. Çatışmalar ebediyen devam etmemeli ama üstleri kapatılıp bir kenara da bırakılmamalıdır. Çözüm için çaba gösterilmeli, çatışmanın kurumlaşmasına, çatışma tavrının sonu gelmeyen gösteriler ve protesto yürüyüşleri, grevler ve Tanrı bilir daha nelerden oluşan bir ritüele dönüşmesine izin verilmemelidir. Çatışmanın hedefi daima gerçek bir çözüm olmalıdır. Bununla kastedilen toplumsal ve kişisel bir değişimdir ve bu kişisel değişim hem insanın kendisi hem de karşıtı açısından söz konusudur. Gandhi'nin çatışmayla ilgili düşüncelerinde asli ve asli olmayan şeyler ayrımı vardır. Asli şeyler ciddiye alınmalı ve pazarlık konusu edilmemelidirler. Asli olmayan noktalarda uzlaşmaya gidilebilir. Ayrıca çatışma sürecinde asli diye düşünülen şeylerin gerçekten asli önemde olmadığının ya da tersinin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır. Çatışmanın çözümüne götürecek görüşmeler için kendinle ve karşıtınla ilgili bazı tasarımlar olması zaruridir. Buna insanın kendini kusursuz hissetmemesi de dahildir. İnsan yanılabileceğini daima göz önünde tutmalıdır. Bu karşıtımıza yaklaşımımız açısından da çok önemlidir. Kendi yanlışlarını kabul etmek, karşıtını yanlışını görmeye çağırma olanağı yaratabilir. Burada Gandhi çok önemli bir önerme daha sunmaktadır. Çatışma sırasında aynı fikre sıkı sıkıya sarılmak ve çelişkisiz kalmak önemli değildir. Sabit bir düşüncede ısrar etmek önemli değildir. Önemli olan toplumsal ve bireysel değişimdir. Gandhi'nin düşüncesi son derece diyalektiktir. Her şey toplum, hedefler, taraflar, konumlar, çatışma noktaları ve çözümleri değişirler. Başka bir ifadeyle, her ne pahasına olursa olsun, her zaman aynı konumda ısrar etmek bir erdem değildir ve Satyagraha ile bağdaşmaz. Madalyonun diğer yüzü, karşıtına karşı hoşgörülü olmak, zaaflarından yararlanmamak, çok katı biçimde mahkum etmemek ve güvenle yaklaşmaya çalışmaktır. Süreç boyunca asıl hedef daima göz önünde tutulmalıdır. Çatışmanın çözümünün sağlamlığı, kalıcılığı, çözümün iki taraf için de kabul edilebilir olmasına, karşı tarafçı da benimsenip içselleştirilmesine bağlıdır. Çatışmanın çözümü başka sözcüklerle ifade edilirse mutlaka bir fikir değiştirme unsuru da içermelidir. Sadece karşıtın değil, insanın kendisinin de muhtemelen çözümü tam anlamıyla kabullenmiş olması gerekir. Öncelikle karşıtın savunduğumuz davaya kazanılmasına uğraşılmalıdır. Karşıtımızı benimsemediği bir şeye zorlamak, sadece çatışmanın çözülmemiş olduğu, er ya da geç tekrar ortaya çıkacağı anlamına gelir. Bu nedenle Gandhi için kendi görüş açısının gereğinde zorla, kabul ettirilmesi tayin edici değildir. Onun için önemli olan çatışmanın çözümü, en iyisi de çözümün taraflarca birlikte bulunmasıdır. Bunlar aşağı yukarı Gandhi'nin çatışma sorunsalına ilişkin düşünceleridir. Bununla Gandhi, bir önermeler sisteminden oluşan politik bir etik sunmaktadır. Bu etiği bugünkü batılı süper güçlerle ve onların müttefikleriyle, özellikle de liderlerinin davranışlarıyla kıyaslayacak olursak, bu normlardan 14 ana ve 54 ikinci norm, pratik olarak hiçbirine uyulmadığı görülecektir. Burası sözü edilen sorunun ayrıntılarına inmenin yeri değildir. Ayrıca bu ahlaki çöküş belirtileri sadece Avrupa'nın doğusu ve batısıyla sınırlı da değildir. Buna rağmen bizim şaşkınlık ve yanılgılarımız dekorunda Gandhi'ci normların mantığını bir kez daha özetlemek istiyorum. Yeniden başa dönersek, batıda hala çelişkileri örtbas etme ve ancak çatışmanın katlanılmaz bir noktaya gelmesi durumunda bununla ilgilenme alışkanlığı hüküm sürmektedir. Çatışmanın görmezlikten gelinmesi ve ertelenmesi sadece egemen kapitalistlere özgü bir durumda değildir. Egemen Marksistler de bu kusurdan arınmış değildirler. Konuyla ilgili bir örnek olarak, harekete geçmek için çelişkilerin olgunlaşmasını beklemek yolundaki Marksist anlayışı vermek mümkündür. Bu tür zamansal erteleme yanında Batı, mekansal ötelemenin de ana yurdudur. Batı'da kendi çelişkilerini çözmeye çalışmak yerine başka halkların çatışmalarıyla uğraşmak gibi köklü bir gelenek vardır. Batı politik etiğinde derin köklere sahip olduğu anlaşılan bu anlayış muhtemelen Hristiyanlığın evrensellik iddiasının bir ürünüdür. Elbette ki başkalarının sorunlarına ilgi göstermek yanlış değildir. Ancak bunu kendi grubunu ihmal ederek ki böyle bir çaba daha anlamlı olabilecekken yapmak tümüyle farklıdır. Ancak Batı'da çatışmaların bu ölçüde yetersiz tanımlanmasının nedeni sadece yukarıda anlatılan sorun değil, çatışma hedeflerinin kesin çizgilerle belirlenmemesidir. Bu elbette bugünkü sosyal ve global gelecek tasarımların ciddi ölçüdeki belirsizliğiyle bağlantılıdır. Somut olarak geleceğe yönelik düşünmeye hazır olma konusundaki yetersizlik, gerek liberal kapitalist gerekse sosyalist toplumların bugün politik ve ekonomik bir kriz içinde bulundukları gerçeği göz önünde tutulduğunda anlaşılabilir. Ancak bu gerçekliğin çatışmaya olumlu yaklaşımın önünde bir engel oluşturduğu mutlaka belirtilmelidir. Bunun dışında bir noktada çatışmanın Batı'da temel olarak olumsuz bir şey olarak anlaşılmasıdır. Çatışma yolumuzun üzerindeki bir engel olarak algılanır ve bu engel karşıtımızdır. Yani diğer parti ya da diğer insandır. Ortak düşman ya da ortak sorun arama çabası çok nadiren gösterilir. Doğanın sınırlılığı geçmişten devralınan toplumsal ve global yapılar ya da geleneksel düşünme alışkanlıkları gibi faktörlerin göz önünde tutulması yerine çevrenin düşmanla sarılı olduğu inancıyla hareket edilir. Sonuç olarak çatışmalar taraf olmanın nefret ve yıkıcılıkla eşdeğer görülmesine yol açacak olumsuz anlayış ve davranışlara neden olur. Yapıcı olmak ve karşıtını bir şeyler öğrenebilecek, ilişki kurulabilecek bir insan olarak görme çabaları bir zayıflık işareti olarak değerlendirilip, insanın kendi grubu içinde bile karşı tarafın saf bir aracı, hatta bir hain gibi gösterilmesine yol açabilir. Çatışmanın insanın kendini değiştirmesinin bir fırsatı olarak görülmesi fikri de şüphesiz yaygın değildir. Yaygın olan çatışmanın karşı tarafı değiştirmenin bir aracı olarak görülmesidir. Çünkü bizim değil, karşı tarafın değişmeye gereksinimi vardır. Çatışma karşısındaki bu hatalı anlayışlar, Batı dünyasında şiddet karşıtlığının ciddi bir tavır haline gelemeyişinin önemli nedenlerini oluşturur. Tabii ki bu durum, şiddet üzerine kurulu Batı devlet yapılarında çatışmaların çözümünde şiddet kullanılmasının ya da sindirmenin doğal bir anlayış olmasından kaynaklanmaktadır. Bugünkü nükleer silahlanma yarışı göz önünde tutulduğunda şiddet karşıtlığından söz etmek neredeyse saçmalamakla eş anlamlı bir şeydir. Tüm sindirme sistemi sonuç olarak evrensel düzeyde yok etmeye hazır olma anlayışına dayanmaktadır. Zaten böyle bir olasılık bulunmasaydı sindirme asla inandırıcı olmazdı. Şimdi birileri kalkıp Gandhi'nin şiddeti korkaklığa tercih etmesini gerekçe göstererek sindirme mantığının Gandhi'nin teorisiyle uyuşturulabileceğini iddia etme cüretkarlığı gösterebilir. Ancak böyle bir durumda yöneticilerimiz eski dönemlerde olduğu gibi cepheye gitmek yerine sığınaklarda gizlenecek, şiddeti başkalarına kullandırıp kendileri korkaklığı tercih edeceklerdir. Bu korkaklık Gandhi'nin cesaretiyle elbette kıyaslanamaz. Batı'da ezenlerin de ezilenlerin de politik kültürleri açısından geçerli olan şey, makulün kabulü değil, zorlamanın esas alınmasıdır. Çatışma uzlaşmazlık demektir ve uzlaşmazlığın kaynağı da karşı taraftır. Onun benim yolumda durmaya hakkı yoktur. Bu nedenle onu kenara atma hakkına sahibim. Onun bunu onaylayıp onaylamaması önemli değildir. Karşıtımın çatışmanın çözümüne ilişkin evetinden çok yenilgisi önemlidir. Ancak böylelikle rekabet kültürü içerisinde kimin güçlü olduğu ortaya çıkar. Gerçi bunun olabildiği ölçüde barışçı yollarla olması iyi olur. Demokratik örgütlenmelerdeki oylamalarda olduğu gibi. Ama çoğunluk egemenliği de aslında bir zor unsuru içerir. Bu egemenlik kaybeden azınlığı, belki %49'u, alınan karar konusunda ikna olmaya değil, kararın alınma biçimine katlanmaya, iyi bir yenilen rolünde kabullenmeye çağırır. Bu sürecin kendisi birçok durumda şiddetin gerekçesini oluşturur. Atom santralleri için alınan demokratik kararların direniş nedeni olmaları gibi ya da ancak şiddet kullanılarak hayata geçirilebilirler. Baviera'daki atom silahlarının yerleştirilmesi yolundaki kararların devlet şiddetini çığırından çıkarması gibi. Başka bir deyişle bizim kültürümüzün ana öğesi olan demokrasi bile Gandhi düşüncesinin gereklerini yerine getirmemektedir. Gandhi'nin politik etiği ile bizim politik kültürümüz arasındaki mesafe her anlamda çok geniştir. Aslında burada sözü edilen normlar her gün her yerde yaşanmaktadır. Ancak ulusal ve devlet düzeyinden ziyade yerel ve özel düzeyde. Yani Gandhi'nin etiğinin bizce bilinmemesi değildir söz konusu olan. Biz bu etiği tam anlamıyla bilincinde olmasak da tanıyor ve hatta uyguluyoruz. Gandhi'de yeni olan, günlük yaşama ait bir etikle iktidar sahipleri, gruplar, devletler için geçerli olan etik arasına, Hristiyanlık ve özellikle de Lutherci Protestanlığın çektiği şekilde kalın bir ayrım çizgisi çekmeyi reddetmesidir. Gandhi sosyal örgütlenmenin her düzeyine uygulanabilecek bir politik etik yaratmaya çalışmış, ömrünün vefa ettiği sürece bunu uygulamış ve önemli olumlu sonuçlar elde etmiştir. O ahlak sembolü bir dev, bir etik dahi idi. Ancak biz başka bir dönemde ve muhtemelen hak ettiğimiz yöneticilerle yaşıyoruz. Ahlaki olarak cüce, etik olarak az gelişmiş, ancak bir seçim döneminden diğerine uzanacak genişlikte bir düşünce ufkuyla sınırlı ve ancak kendi çıkarlarını kollayacak düzeyde zeka sahibi yöneticilerle. Gandhi'nin ölümü nedeniyle Einstein şunları söylemektedir. Gelecek kuşaklar eti ve kemiğiyle böyle bir insanın yeryüzünde bir zamanlar var olduğuna çok zor inanacaklardır. Kitabın sonu. 10 Kasım 2000.